Ayrım 36.
Valiliğin çift katlı atlı kupa arabasıyla yapıyordu yolculuğunu. Atlı iki koruma polisi eşlik ediyordu arabaya. O sabah Siatista pazarına inen Kurunşalı bir köylü kasabadan geçerken görmüştü valinin arabasını. Vali çoğunlukla Kastorya'ya giderken öğleye doğru kendisini Yenişehir'de karşılamaya çıkan kaymakamın konuğu olur. O arada Yenişehir'de kupanın beygirleriyle değiştirilir ya da atları iki saat dinlenirler. Öğleden sonra tekrar yola çıkan vali akşama doğru Kastorya'ya varırdı. Ertesi gün Kastorya valisiyle görüşmelerini tamamlar, öbür gün geldiği yoldan Kozana'ya dönerdi. Zülfikar Bey'in üç gün düşünüp de tasarladığı planının tek eksiği valinin ne gün çıkacağını öğrenmekti Kastorya yolculuğuna. Dönüş günü öteden beri değişmezdi. Kurunşalı köylünün kendisine dokunmamışlardı ama 15 gün önce dayısının oğlu Zülfikar Bey'le arkadaşlarına peynir ekmek verdi diye alıp götürmüştü jandarmalar. Delikanlı iki gün sonra eli ayağı şiş dönmüştü karakoldan. Zülfikar Bey Kurunşalı köylüye iki at lazım bana dedi. Ne olacak? Duyarsın hemen ekledi. Bir at olsa da yeter. Köylü merakımdan sordum dedi. Atım yok olsa sormadan da verirdim. Kurunşa'dan Siatista pazarına ne götürürsem sırtımda götürürüm. Zülfikar Bey o gece uzun süre uyuyamadı. Kolay değildi at bulabilmesi. Sonunda aklından geçenleri at bulamasa da uygulamaya karar verince gözü uyku tutmadı. Valinin Kastorya'dan döneceği gün erkenden kalktı, annesini rüyada hasta gördüğünü, meraklandığını söyledi Karali'ye. O gün kolayını bulursa Goriçka'ya gidip dönecekti. Karali tek ortak yanları, cesaretleri, nişancılıklarıydı. Huyları hiç benzemezdi birbirine. Karali sert insandı, duygularını hiç karıştırmazdı işine. Düşlerle işi yoktu. Zülfikar Bey ise bazı yanlarıyla hala masal dinlerken gözleri yaşaran çocuklar gibiydi. Goriçka'ya gideceğini söylüyorsa gidemedikçe içine rahat etmeyeceğini biliyordu Karali. Sadece tedbiri elden bırakmamasını, aşağılarda oyalanmadan geri dönmesini hatırlattı. Goriçka yürüyerek çok çok iki saat çekerdi Siniatsika Dağı'na. Uçana ise en çok 1,5 saat. Siniatsika yamaçlarına gelmekle çocukluğunda babasıyla dolaştığı yıllarından, sık sık ava çıktığı gençlik günlerinden çok iyi bildiği kendi bölgesine dönmüşlerdi 3 haftadır. Sabah erkenden zulalarından ayrıldı. Tarlalar arasından vurarak Uçana'nın Goriçka'nın gerilerinden Yenişehir'in berisinde Kastorya yolu üstüne çıktı. Çamlıklar, kurluklar arasında dolanıyordu yol. Bayır eteğinin seti yolun batısında yukarıda kalır, yolun doğusu aşağıda Aleokman yatağına inerdi. Yolun bayır yanına geçti. Çamların, çınarlar, ak ağaçlar, akasyalarla karıştığı sık bir korudaydı. Yolun seti üstünde sık Mersin, Erguvan, defne kümeleri ayırıyordu yol ile koruyu. Yol bir adam boyu altından geçiyordu setin üstünde durunca. Kuzeye Kastorya yönüne bakınca dönemeçleri dışında çok uzaklara kadar görebiliyordu yolu. Saati 2'yi gösteriyordu. Yenişehir'den her zamanki gibi 2'de yola çıksa çok sürmez yolun üstünde görünürdü valinin kupası. Beklediği gibi oldu. Uzaklardaki bir dönemeçten tırısla yol alan besil atları üstünde valinin iki koruma polisi, polislerin hemen arkasında polislerin atlarını ayak uyduran yüksek yapılı beygirlerin çektiği kupa göründü. Yol yükseliyordu bulunduğu yere doğru. Pusu kurduğu yere yokuş yukarı yavaşlayarak yaklaşacağını düşünmüştü daha önceden kupanın. Aralarında 100 adım kalınca tırıstan düşen, adetaya geçen beygirleri kırbaçladığını gördü arabacının. Beygirler soluya soluya kupayı çekerek aşmaya çalışıyorlardı yokuşu. İki koruma polisinin atları bulunduğu yerin önüne gelince saklandığı Mersin kümesinin arkasından fırladı, parabellumu elinde yolun seti üstünde dikildi. "Atın tüfeklerinizi önüme!" Polislerin rengi uçtu. Çok kısa bir bakışma geçti aralarında. Tanımışlardı Zülfikar Bey'i. Sete yakın polis adını fısıldadı arkadaşına. "Zülfikar Bey." Karşı gelmeyi düşünmeden mavzerlerini çıkardılar. Zülfikar Bey'in önünde aşağıda yolun kıyısındaki hendeğe attılar. Vali ne oluyor diye kupanın sağ penceresinden başını uzattı, hemen de geri çekti. "Arabacı, yere in." Setten yola atladı, ayak burunları üzerinde hemen doğruldu. Polislere "Siz de inin atlarınızdan." dedi. Tabancasıyla arabacıdan polislere doğru bir yarım çember çizdi. "Dizilin üçünüz yan yana." Arabacı, polisler yan yana dizildiler. Kaldırın ellerinizi havaya. Yaklaştı, kollarını havaya kaldıran polislerin tabancalarını aldı. Arabacının tabancası yoktu. Nerede senin tabancan? Arabacı iki yanına baktı, karşılık vermekte gecikti. Nerede? Al getir, yoksa kendim arar bulursam seni sağ bırakmam. Arabacı arabaya doğru yürüyünce kararını değiştirdi. Yerini söyle, ben alırım. Arabacının söylemesine de sıra kalmadı. Bakınca ayakları gerisinde kalan yerde asılı tabancayı gördü. Arabacıdan önce davrandı, tabancayı aldı. Arabacı, sen arabanın önüne geç, sırtını dön, başını tut beygirlerin. Arabacı dediğini yerine getirdi, polislere döndü. Siz 10 adım ileri açılın arabadan, sırtınızı dönün, durun. Polislerin arabadan 10 adım açılmalarını bekledi. Gitti, kupanın nehir yanına bakan kapısını açtı. Vali yalnızdı içinde. Rengi sararmış, beti benzi uçmuştu. Tabancanı ver vali bey. Tabancam yok. Yaklaş oturduğun yerde. Vali kanepenin arka kapısında Zülfikar Bey'e yaklaştı. Arkanı dön. Vali yüzünü öbür tarafa çevirdi, yan döndü. Uzandı, valinin pantolonunun gerisini, koltuk altlarını, kemerini yokladı. Yerine gidebilirsin. Vali oturduğu yere çekildi. Cüzdanını ver. Vali para cüzdanını çıkardı, uzattı, Zülfikar Bey'i aldı, sol eli içinde sıktı, yokladı cüzdanı. Fena değil, saatini de ver. Vali cep saatini yeleğinin cebinden çıkardı, zincirini açtı, uzattı. Hiçbir şey söylemeden süzdü valiyi. Neden verdin cüzdanını, saatini? Silahlısın. Demek ekmek istesem, peynir istesem de verecektin. Vali sustu. Biz köylülerden ekmek isterken, peynir, yoğurt, tavuk isterken de silahlıyız. Vermem diyen olmaz. Senin cüzdanını, saatini verdiğin gibi verirler. Duydun mu dediklerimi? Vali susuyordu. Duydun mu? Karşılık ver. Duydum. Anladın mı? Köylüler neden bize ekmek, peynir verirlermiş? Karşılık ver. Anladım. Niye jandarmalarla sıkıştırıyor, bize bir lokma ekmek, peynir verdiler diye tabanları şişinceye kadar dövdürüyorsun o köylüleri? Vali sustu. Niye? Vali susuyordu başı önünde. Zülfikar Bey'den kaçırıyordu bakışlarını. Şimdi bana saatini, cüzdanını verdin diye karakola çeksinler, dövsünler mi seni? Vali düşünmeden pencereden baktı. İki silahlı koruması arabacısı ile gelirken Zülfikar Bey yalnız olamazdı. Setin üstünde göreceğini sanıyordu yardımcılarını. Kimseyi göremedi. Zülfikar Bey para cüzdanını, saatini geri uzattı valiye. Buyurun cüzdanınızı, saatinizi, alın. Vali cüzdanını, saatini geri aldı. Teşekkür ederim dedi yavaşça. Biz eşkıya değiliz Bay Vali. Hırsız, soyguncu değiliz. Sadece aç kalmamak için ekmek istiyoruz köylülerden. Parasını da ödüyoruz, bunu bilin. Bu sefer bırakıyorum sizi. Birazdan yola çıkarsınız. Yalnız unutmayın bu karşılaşmamızı. Bir daha bize ekmek verdi diye bir köylüye eziyet edildiğini duyarsam bedelini siz ödersiniz. Nereye saklansanız bulurum sizi. Bulunca da sağ bırakmam. Arabanın yanından ayrıldı. Yolun sağında atıldıkları yerde duran mavzerlerin mekanizmalarını, tabancaların fişek yatağı sürgülerini söktü, aldı, koruma polislerinden birinin atının eğer çantasına doldurdu, ata atladı. Polislere döndü atın üstünde. 10 dakika ileride yolun sağında söğütlü bir çeşme var. Mekanizmalarınız eğer çantasında. Valiye döndürdü atın başını. Vali bey, saat 3. 3'ü çeyrek geçe yola çıkarsınız. Yeniden karşılaşmayız dedi. Gidiş yönünü döndürdü yeniden atın başını. Topuklarıyla karnına dokundu. 4 nala uzaklaştı. Kar beklenildiği gibi erken indirdi o yıl. Eylül çıkarken yaylada çepeçevre bütün dağların tepelerini saran kar, Ekim'in ilk günlerinde yamaçlardan aşağı sarkmaya başladı. Komita Siniatsika köy dağlarında dolaştığı o günlerde Elcis'in gerilerindeki bir tepede boş bir değirmene sığınmıştı. Sabah değirmenin kapısını ilk açan Yusuf'u yüzüne gözüne vuran kar serpintileri karşıladı. Gece ateş yakmışlar, sabaha kadar ne de olsa soluklarıyla soğuğu kırılmıştı içerisinin. Kapıdan giren esinti bir anda dışarının soğuğunu taşıdı içeriye. Yaylada tarlalar sürülü bekliyordu. Bir haftadır aşağılarda ne yana baksalar tohum eken, tırmık çeken ekicileri görüyorlardı. 3-4 gün içinde çiftleri, tırmıkları, beygirler öküzleriyle gözden kayboldular. Ardından 2 gün geceli gündüzlü yağan kar durduğu zaman bütün yayla diz boyu karla örtülüydü. Bütün ağaçlar kar yüklü, tohumlar kar altında kalmıştı. Karla birlikte jandarmalar görünmez oldu arkalarında. Soluk alabilecekleri günlere erişmişlerdi. Karı ilk gördükleri değirmende kaldılar o kış. Çoğu geceler değirmenin kapısına kadar sokulan kurtların ulumalarını duyarak uykuya daldılar. Sinyatsika'nın eteklerinde Kaylar'ın güney köylerindendi komitadan 6 kişi. Jandarmaların ortalardan çekildiği o karlı günler, Katransalı Yusuf'la İbrahim kardeşler, Kurunşalı Nuri bir saatte inebiliyorlardı değirmenden köylerine. Yakınları köylüler boş çevirmiyorlardı dönüşlerinde. Üçü nöbetleşe haftada 10 günde bir akşama yakın saatlerde köylerine indiler. Ertesi sabah gün ağarırken sırtlarında yarım un çuvalı dolusu ekmek, tarhana, kuskus, peynir, şeker, kahve, kuru fasulye gibi yiyeceklerle yola çıkarak döndüler. Kış boyunca Nalbant köylü Salih ile Çotullu Kara Ali birer kez gidebildiler köylerine. Zülfikar Bey annesini eşini görmeyi Ekim'den Şubat'a kadar her ay denedi. İlk gidişinde Goriçka'da konağın yakınlarında Hamza ile karşılaştı. Ablası Remziye Hanım'la oğlu Saffet Bey'in konakta annesinin konukları olduğunu öğrenince geceyi Hamza'nın evinde geçirdi. Sabah erkenden değirmene döndü. Kasım ayı gidişinde yarı yolda tutulduğu kar altında ulaştı konağa. Kar 3 gün 3 gece yağdı. Pencerelerden bakınca ne gelen görünüyordu ne giden. 3 gün hasret giderdi annesiyle eşi. Aralıkta uçana da Cafer'e uğradı önce. Sonra birkaç gündür jandarmanın Goriçka'daki konağı gözetlediğini öğrendi. Uçana da kaldı. Ocakta talihi yardım etti. Bir gece kalabildi Goriçka'da. Şubat'ta 2 kez Goriçka'ya gitmeye kalktı. İkisinde de İğneli'den öteye geçemedi. İsmail'in evinde geçirdi geceyi. Kaylar yaylasının bereketli toprakları ortasına tersine döndürülüp boşaltılmış kocaman bir huni dolusu taş kaya yığını gibiydi Sinyatsika Dağı. 4 bir yanı yaylanın uzayıp giden düzlüklerine açıktı. Kar kalktıktan sonra jandarmanın gözünden uzun süre gizlenilmesi zordu kaçaklar için. Komita kar kalkmadan Sinyatsika'dan indi. Katransa üstünden Uçana'ya, oradan Sarıgöl sazlıklarına geçti. Henüz sahiplerinin kışı köylerinde geçirdikleri kırlardaki damlar boştu, değirmenler kapalıydı. Komita boş damlarda geceleyerek, değirmenlerde gizlenerek geçirdiler göçlerini. 5 yıldır yineledikleri gibi baharı Gölünç, Sarıgöl koruluklarında geçirecekler, Haziran'da Verna Dağı yoluyla Göller Bölgesi, Gramosra Dağları, Voya Dağı üstünden kar inerken Sinyatsika sırtlarına döneceklerdi. Mart ortalarında bir gün Goriçka'nın kuzeyinde Direbene yakınlarında gecelemişler, ertesi sabah erkenden yola çıkmış Nasaliç'le Direbene üstünden Sarıgöl'e gidiyorlardı. Ertesi gün Aydos'a geçecekler, bir aksilik olmazsa öbür gün Gölünç'te olacaklardı. Yola çıkmalarından az sonra önlerinde hava kapadı. Göğün ne yönüne baksalar dürülü bekleyen top top bulutlar katlarını sere sere üstlerine geliyorlar, başları üstünde kümeleniyorlardı. Önlerinde Sarıgöl yakınlarında ard arda 3-4 şimşek çaktı. Gök birbiri ardından gürledi. Yukarılarda sacdan yapılmış yüzlerce yağmur fıçısının birbirlerine çarpa çarpa yuvarlandığı sanılırdı. Çok geçmeden gök gürültüleri yumuşadı. Esen rüzgarın yerden yükselen nemli kokusunu kendilerine kadar taşıdığı yağmur başladı. Yolun sağında gördükleri boş bir damın sundurması altına sığındılar. Birer cigara içinceye kadar yağmurun hızı kesildi. Bulutlar geldikleri hızla kuzeye doğru yollanırlarken gök derinleşmeye başladı. Parçalanan bir bulutun aralığından batıda Pindos Dağı'na doğru inen güneşi gördüler. Geceyi Sarıgöl yakınlarında boş bir damda ocakta ateş yakarak geçirdiler. Uzaktan yakından gelen gök gürültüleri sabaha kadar sürdü. Uykuları arasında bir ara yağmurun damın kiremitleri üstünde koşuştuğunu duydular. Sabah ortalık ağarırken jandarmaların henüz uykuda oldukları saatte yola çıktılar. Hava esintiliydi. Yüzlerine çarpan nemli rüzgar yukarılarda parça parça ettiği bulutları tek tek önüne katmış kuzeybatıya doğru sürüyordu. Öğleye doğru yağışsız geçti yolculukları. Güneş parça parça geçen bulutlar arasından bir göründü, bir kayboldu. Sarıgöl'ü geçmişler Aydos'a yönelmişlerdi. Ne oldu, ne oluyor demeye kalmadan hava bir iki dakika içinde karardı. Uzaklarda çakan şimşekler, gök gürültüleri hızla başları üstüne geldi, yerleşti. Bir çeyrek saat ötede yolları üstünde sığınabilecekleri çok eski bir Ortodoks manastırı vardı. Kapısını çalan yardım isteyenleri geri çevirmez diye bilinirdi. Kara Ali yan yana yürüdükleri Zülfikar Bey'e "Allah'ın evi, Allah'ın evi" derler hep dedi. Allah'ın evi ise kapısı Hristiyan'a açık olduğu gibi Müslüman'a da açıktır. Adımlarını çabuklaştırdılar. Gökte adımlarından daha çabuk kümelendi başları üstündeki bulutlar. Ürkütücü bir görünüşle alçaldılar. Neredeyse evler ağaçlarla birlikte kendilerinin de yerle gök arasında kalacakları, alçalan bulutlar arasında ezilecekleri sanılırdı. Uzaklardan yakınlardan gelen gök gürültüleri, çakan şimşekler arttı. Yıldırımdan korunmak için ağaçlara yaklaşmadan yol alıyorlardı. Yine de 50 adım ötelerinde bir palamut ağacı üstüne düşen yıldırımın ağacın ana dallarından birini kırıp indirdiğini, yere saplandığını gördüler. Yağmur birdenbire gökler üstlerini boşalıyormuş gibi indirdi. 10 dakika sonra manastırın kapısını çalarken üstlerinden başlarından yağmur suları sızıyordu. Mavzerlerinin namluları aşağıya bakıyordu omuzlarında. Saçları sakalları sırılsıklam parça parça olmuş yüzlerine yapışmıştı. Kapıyı açan Zangoça Kara Ali, "Yağmurda kaldık, Allah'ın evine sığınmaya geldik" dedi. Açılan kapıdan içerisini gördüler. Ortasında çıkrığı ile kocaman kuyulu geniş bir avluyu çepeçevre kuşatan iki katlı bir yapıydı manastır. Üst katta parmaklıklı bir balkon üstünde sıralanan keşiş çömez odaları vardı. Sağda solda üst kata çıkan geniş merdivenler görülüyordu. Kapı boşluğu üstüne gelen oda ile balkonun tabanı girişte 50 kişinin rahatça sığınabileceği geniş bir sahanlık oluşturuyordu. Zangoç, "Baş keşişe haber vereyim" dedi. Kapıyı kapamak istedi. Kara Ali'nin ayağı kapının içindeydi. Sağ kolunu kaldırarak kapının yüzlerine kapanmasını önledi. "Bizi bu yağmur altında kapının önünde mi bırakacaksın?" "Silahlısınız. Manastıra silah girmez. Silahlarınızla sizi içeri alamam." Yağmur suları üstlerinden başlarından akıyor, kapıdan içeri vuruyordu. "Hiç olmazsa kapının arkasına al bizi. Görmüyor musun? Gölden çıkmış gibiyiz." Zangoç, "Bir dakika bekleyin" dedi. Yine kapıyı kapamak istedi. Kara Ali bu kez kapıyı omuzladı, içeri kaydı, arkadaşlarına "Girin" dedi. Zangoç'a, "Kapının gerisinde bekliyoruz. Git haber ver" diye ekledi. Zangoç'un gitmesine, haber vermesine sıra kalmadan baş keşiş göründü. Çepçevre balkonun altından dolanarak geliyordu. Yaklaşırken Zangoç'a seslendi. "Petko, sen çekil." Baş keşişin 116 yaşında olduğu söylenirdi. Hala dimdik delikanlı gibi yürüyor, boyunu posunu koruyordu. Kara Ali, "Maşallah" diye mırıldandı. Baş keşiş kapıyı 3 adım kala, "Allah'ın evine hoş geldiniz" dedi. "Nedir anlaşamadığınız?" Petko açıkladı. "Silahlarıyla girmek istiyorlar." Kara Ali ekledi. "Manastırı soymaya gelmedik. Yağmurdan korunmak, kurunmak için sığındık." Tam sözünü tamamladığı sırada öksüren sarı göllü Mehmet'in alnına götürdü elini. "Arkadaşın ateşi var." Baş keşiş, "Silahlarınızı kapıda bırakın, girin" dedi. Kara Ali, "Peder ne değişir" diye karşılık verdi. "Buraya kadar silahıyla gelen niyeti kötü ise silahını çeker öyle içeri girerdi. Ha burada bırakmışız ha elimizde kalmış ne değişir? Manastırın bunca yıllık düzenini bozarsınız. Bugüne kadar bu kapıdan içeri silah girmemiştir. Günahı bizim olsun, bağışla keşiş efendi. O silah bizim tek güvencemiz. Evimiz, çatımız, canımızın bekçisi hep silahlarımız." Zülfikar Bey söze karıştı. "Arkamızdan jandarmalar gelirse silahlarını kapıda bırakacaklar mı?" Baş keşiş hemen karşılık veremedi. Zülfikar yineledi. "Bırakacaklar mı?" "Bırakmalarını isteyeceğiz. Ama bırakmayacaklar. Bırakmaları gerekir." "Sayın peder, haklısın. Bırakmaları gerekir. Bizim de öyle. Bizim manastırın içinde silahla görülecek işimiz yok. Onlar silahla ardımıza düştükleri için, bizi kovaladıkları için silahlıyız. İzin ver de saygısızlık etmeyelim, silahlarımızı dizlerimizde kurtalım." Baş keşiş karşılık bulamadı, yana çekildi. "Girsinler" dedi Zangoç'a. Zangoç dış kapıyı kapadı, yağmur yukarıdan manastırın avlusuna doluyor, avlunun yanlarından derelenerek dışarıya boşalıyordu. Baş keşişin ardından sağdaki balkonun altına sığınarak yürüdüler. Üst katta balkonda odalarından çıkan 13-14 yaşında görünen çömezler kendilerine bakıyordu. Avlunun üstünde üst kata çıkan merdivenlere bitişik büyük bir odaya alındılar. Önden baş keşişle ardından zangoç girdiler odaya. Baş keşiş yanında zangoçla kapının sağına çekildi. "Geçiniz," dedi. Odanın büyük bir ocağı vardı, yanıyordu. Ocağın sağında büyük bir ağaç masayla masanın iki yanında ağaçtan iki sıraydı odanın bütün eşyası. Kara Ali dışarıda kapının solunda durdu, yol verdi arkadaşlarına. Önden Zülfikar Bey, ardından öbürleri odaya girdikten sonra kendi de içeri girdi. "Birden ocağa yaklaşma," dedi Sarıgöllü Mehmet'e. "Önce üstündekileri çıkar, hafifle, ovun. Torbanda çamaşırın varsa değiş, sonra yaklaş kurun." Önünden geçerken baş keşişe, "Eksik olma peder," dedi. "Yağmur durunca kurunur, geldiğimiz gibi çıkar gideriz." Baş keşiş, "Manastırın çorbasını içeceksiniz," diye karşılık verdi. "Birazdan getirirler, ısınırsınız. Şimdi dinleniniz." Önden çıktı, zangoç onu izledi. Dışarı çıkarken kapıyı çekmek istedi. Kara Ali, "Kalsın, biz kapatırız," dedi. Kapının eşiğinde durdu, baş keşişle zangoçun merdivenlerde üst kata çıkışlarını izledi. İkisi yukarıda balkonu dolandılar. Manastırın giriş kapısına karşı gelen ikinci merdivenin başında durdular. Zangoç geri döndü. Baş keşiş ikinci kata çıktı. Odası ikinci kata çıkan merdivenin sonunda kalıyordu. Kara Ali içeri dönünce Zülfikar Bey'e, "Zangoç'tan huylandım," dedi. "Pencere gerisinden avluyu gözleyelim." Bir takım kuru çamaşır baş ilacıydı komitacının. Boyundan askılı ekmek torbalarının iç gözünde ince muşambayla sarılı bir fanila, bir gömlek, bir don, bir çift yün çorap taşırlardı. Odanın sağına soluna dağıldılar. Birbirlerine sırtlarını döndüler. Boyundan geçme keçi derisi yeleklerini, yeleklerinin altına kadar geçen yağmurla sırılsıklam olan çamaşırlarını çıkardılar. Ellerini ocakta kurutup kızarıncaya kadar göğüslerini ovdular. Yusuf kapının sağındaki pencereden avluyu gözlüyordu. Arkasına dönünce kendisiyle birlikte avluyu gözleyen Zülfikar Bey'i gördü. "Zangoç galiba gidiyor." "Zülfikar Bey, bekle," dedi. Kara Ali yanlarına yaklaştı, uyardı. "Ses etmeyin." Avluda kapının hemen solunda kalan ahırdan zangoçun atını çıkardığını gördüler. Atını yedekle kapıya doğru çekti. Kapı boşluğuna dönmeden önce pencerelerine doğru baktı. Kapı boşluğunda bekledi. Yardımcısı göründü yanında. Sağanağın ardı kesildi. Göğün bütün suyu boşalmış gibi yağmur durdu. Avlunun üstünde bulutların yükseldiği, sağa sola dağıldığı görülüyordu. Kapı boşluğu açan havanın ışığıyla aydınlanırken büyük kapı açıldı. Yardımcısı ata binip çıktıktan sonra zangoç kapıyı kapadı. Kapıdan ayrıldı, odalarına doğru yürüdü. Üçü pencereden gerilere çekildiler. Zangoç odalarının önünden geçerken pencereden içeriye baktı, yürüdü, oda kapılarını açtı. "Çorbanız birazdan geliyor." Kara Ali, "Kısmetse içeriz," dedi, ekledi. "Baş keşişe teşekkür etmek isteriz gitmeden önce, haber verir misin?" Zangoç şaşırdı. "Hemen gidecek misiniz?" "Birazdan. Arkadaşlar üstlerinden çıkanı kurutsun, gideceğiz. Hava açtı, yolumuz uzun." "Öyleyse baş keşişe haber vereyim.